17 Ağustos'tan ve 6 Şubat'tan bugüne. Yapılanlar, yapılmayanlar, yapılamayanlar. Kamu kesimi, sivil kesim, yabancı kuruluşların temsilcileri depremi tartışıyor. Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayan ve sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Aziz Şasa, Argun Yum, Muzaffer Tunça ve Gürhan Ertür.
Açık Radyo'dayız, Altın Saatler programında. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Aziz Şasa, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça, Nazan Cömert ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Teknik Masa'da Feryal Kabil size sesimizi ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Yusuf Basa Temir'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün 3 konuğumuz var. Konuklarımız şimdi Tülay Atabey, Ayşe Sema Tütüncü, Sinan Kurmuş. Hoş geldiniz arkadaşlar programımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, hoş bulduk.
Ben kısaca konuklarımızı tanıtıyorum. Tülay Atabey, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. 1986'dan bu yana Kuzguncuk'ta yaşıyor. 1998'den beri kendi mimarlık ofisinde restorasyon, mimari proje ve uygulama konularında çalışıyor. 2010'dan bu yana da aktif olarak Kuzguncuklular Derneği yönetim kurulunda yer alıyor. Şimdi de dernek başkanı. Ayşe Sema Tütüncü, kimya mühendisi, bir Alman tekstil markasında sürdürülebilirlik ve kimyasal yönetim proje sorumlusu. Kuzguncuklular Derneği yönetim kurulu üyesi ve yeni dönem muhtar azası. Kuzguncuk Deprem Dayanışması Dış İlişkiler Grubu temsilcisi. Aynı zamanda eğitim ve farkındalık grubuna da destek veriyor. Sinan Kurmuş arkadaşımız ise 30 yıldır değişik sektörlerde yöneticilik ve sivil toplum gönüllülüğü yapıyor. Şimdi ikinci kariyer için psikoterapi öğrencisi. Kuzguncuk Deprem Dayanışması'nın gönüllü koordinatörlerinden biri ve aynı zamanda web sitesi ve veri tabanlarının yöneticiliğini yürütüyor. Sinan, Açık Radyo'da 1999 yılında bir dönem Cevap 42 başlıklı programda yorumlu teknoloji haberleri hazırladı ve sundu. Ve halen Açık Radyo'nun aktif destekçilerinden. Evet, bugünkü programımızda konuklarımızla birlikte Kuzguncuk sakinlerinin mahalle deprem hazırlık çalışmalarını konuşacağız. Bu arada programda olan Nuray Hocam, Aziz Şasa, Argun Yum, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunca, Nazan Cömert, sizler de programa hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Evet, ben ilk soruyu sorması için sözü Nazan'a bırakıyorum. Çünkü Nazan da Kuzguncuk'ta yaşıyor. Yani 3 Kuzguncuklu konuğumuzun yanında Nazan da bugünkü programın hazırlayıcı ve sunucularından biri. Evet Nazan.
Merhaba tekrar herkese. İlk soruyu ben Tülay Atabey'e yöneltmek istiyorum. Kuzguncuk deprem dayanışma oluşumu nasıl ortaya çıktı? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?
Tabii memnuniyetle. Hepimizi şoka sokan 6 Şubat depremini takiben biz de Kuzguncuklular Derneği olarak ne yapabileceğimizi düşündük. İşte bölgeye elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Giden gönüllüler ve veya aynı veya nakdi yardımlarla. Fakat tabii bu hal hepimiz için de çok zordu. Bizim de bu zorluğun içinde bir görevimiz olduğunu fark etmemizi sağladı aslında. Ve dedik ki Kuzguncuk'ta böyle bir şey olması halinde yapılacakları şimdiden çalışmaya başlamamız gerekiyor. Kuzguncuk belki İstanbul içindeki şanslı noktalardan bir tanesi. Bu bizi daha da sorumluluk sahibi yapıyor aslında. Çünkü hem kendi başımızın çaresine bakmamız lazım, hem de yakınımızda olup bizden daha zor durumda olan semtlere destek götürebilmemiz lazım. Bu vesileyle çok hızlı bir şekilde toparlandık ve tabii depremin de son derece canlı olması ve uzun süren etkileri Kuzguncuk içinde derli toplu bir şekilde bütün mahalleyi içine alacak şekilde 200'lü aşkın bir gönüllüyle toplanıp dayanışmayı oluşturmamızı sağladı diyebilirim.
Peki ondan sonra bu oluşum neler yaptı?
Valla ondan sonrası daha çok Sinan ve Zeynep Kurmuş'un bizi yönlendirmesi, modere etmesiyle geçti. Zoom'da büyük, geniş katılımlı toplantılar oldu ve kendimiz alt gruplara ayrıldık, görev dağılımlarımız oldu. Onların detaylarını benden ziyade Sinan anlatsa aslında daha da güzel olur gibi geliyor Nazan'cığım, ama ne dersin?
Evet, o zaman Sinan'a yöneltelim.
Bu noktada bir soru sorabilir miyim ben? Sadece deprem üzerine mi odaklandı bütün çalışmalar, yoksa genel olarak Kuzguncuk'u tehdit eden diğer unsurlar da, mesela benim hemen aklıma Boğaz'daki kazalar geliyor. Ya da işte yükselen deniz seviyesi gibi olaylar geliyor. Onlar da dikkate alındı mı, yoksa sadece deprem üzerine mi odaklandı?
Şunu anlatabilirim hızlıca. Aslında öncelikle hedefimiz depremdi. Fakat çalışmalara başladığımızda gördük ki aslında konumuz sadece deprem değil. Depremin başı çektiği ama depreme, yani deprem esnasında aslında önceden halledilmiş olması gereken başka sorunlarımızın da olduğunu zaten biliyorduk. Bunları da bu çerçevede aslında değerlendirmek istedik. Ama odağımızı aslında çok da depremden uzaklaştırmaya gönlümüz el vermedi. Çünkü çerçeveyi genişlettiğimiz zaman zaten çok zor olan dikkat toplama ve koordinasyon ve gönüllü bulma meselesinin biraz sekteye uğrayabileceğini gördük.
Zaten sanıyorum bu oluşumun adında da bu konu çok tartışıldı, değil mi Tülay?
Doğru.
Diyelim, risk mi diyelim, deprem mi diyelim diye.
Evet.
Depremden hareketle bir genel bir oluşum yapmak sanıyorum ortak karardı.
Doğrudur. Yani bu soru bizim tarafımızdan da soruldu. Ama sonuçta depremi odakta tutmanın daha gerçekçi ve pratik olduğuna karar verdik.
O zaman evet.
Sinan'da söz, değil mi?
Evet.
Ben işin o zaman biraz pratik tarafından bahsedeyim. Sonra da biraz teorik tarafından bahsedeyim. Elvan'ın sorusuna da istinaden, çünkü orada bambaşka bir hikaye. Şimdi pratik olarak Kuzguncuk deprem dayanışması dediğimiz şey şöyle ortaya çıktı. Derneğin ön ayak olmasıyla bir genel Kuzguncuklulara açık online bir deprem eğitimi, birkaç saatlik bir şey vardı. Onun sonunda da herkes çok heyecanlandı. Ya biz bir şeyler yapalım dendi. Ve oradaki gidişatta da işte ya bu iş çok dağılıyor. Birileri koordinasyon konusunda gönüllü olsun dedim ben ve eşim. Ondan sonra tabii hani dediğiniz zaman genellikle işi yapmak durumunda oluyorsunuz. Biz ilk koordinasyon işini biraz üstlendik. Ondan sonraki organizasyon aslında çok pratik olarak, yani işte neye ihtiyacımız var? Depremden sonra yapılacak işler var, depremden önce yapılacak işler var. Bunun iletişimi var, para bulması var. İşte sağlık tarafı ayrı bir hikaye, arama kurtarma tarafı ayrı bir hikaye. İşte gruplara ayrılalım, bu gruplar yapacakları işleri belirlesinler. Ona göre kendi ajandalarını oluştursunlar. Bunları koordinasyon toplantılarında birbirimize aktaralım filan gibi bir süreçle gitti. Yani Kuzguncuk deprem dayanışması dediğiniz aslında bu işe biraz daha vakit ayıran ve bu komiteler içinde çalışan bir takım insanlar. Bu komitelerden umarız haber aldıkları zaman topa girecek olan başka bir takım daha az ilgili insanlar. Hiç doğrudan dayanışmayla ilgisi olmayan ama bizim yaptığımız iletişimlerle de işte bu konuda bilgilenen ve ilgilenen genel Kuzguncuk ahalisi ve mesela Ayşe'nin de çok yoğun çalıştığı bu ilişkileri başka oluşumlarla bir arada işte sinerji yaratabileceğimiz, destek alabileceğimiz, destek vereceğimiz dış aktörler gibi çalışıyor. İşin ilginç tarafı, yani başlarken işte bu Elvan'ın sorduğu deprem mi daha genel bir şey mi sorusu ismimizde bile oldu. Yani burası Kuzguncuk deprem dayanışmasıdır yoksa afet dayanışmasıdır, dayanışması mıdır soruları. Daha genelinde burada bir şöyle zorluk demeyeyim ama sancı yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz tabii. Bu tür gönüllü oluşumlar özellikle de aslında çok da resmi bir kimliği de olmayan oluşumlarda hani nasıl karar alırız? Hiyerarşik bir süreç olmadan nasıl hizalanırız? İlgiyi nasıl canlı tutarız? İnsanları küstürmeden heveslerini canlı tutarak nasıl devam ettirebiliriz sorunları? Hep başlı olan şeyler. Yani bir politika ile ilgili böyle bir şey yaparken, bu sorunları görürken böyle bir konuda daha da fazla oldu açıkçası. Çünkü deprem deyince akla başka bir sürü şey geliyor. Yapılabilecek çok şey var. Herkesin ne yapılmasıyla ilgili bir fikri var. Projesi var, hayali var. Bunların hepsini hayata geçirmek mümkün değil. İnsan kaynağı kısıtlı, para zaten kısıtlı. O zaman hangisini yapacağız? Hangisini yapacağımıza nasıl karar verelim? Kocaman bir şey, katılımı açık. Dolayısıyla hani bunun bir meclisi, şuyu buyu yok. Ama en sonunda işin evrildiği, devrildiği yer şurası oldu. Gelenler, katkıda bulunanlar, toplantılara katılanların etrafında şekillendi. Aldığımız her kararı bütün Kuzguncuk halkının onayına sunmadık. Ve o aslında bu işe vakit ayırmaya daha gönüllü insanların yönlendirdiği büyük ölçüde çerçevede şu anda da devam ediyoruz. Ama bu sırada da yani bu katılımın artacağı, belki fikirlerin artacağı, dolayısıyla yapacağımız işlerin de artacağı bir şeyde her zaman açık kalmaya çalışıyoruz. Böyle bir oluşum oldu.
Aslında Sinan, belki bir hususun altını çizmekte fayda var. Bir taraftan mahalle ölçeğinde kırılganlıkların, risklerin tespit edilmesi, işte ona ilişkin bir örgütlenme, ama diğer taraftan da belki afet için çok önemli bir husus, afete hazırlık için mahallenin kapasitesinin de değerlendirilmesi, değil mi? Yani mahallenin mevcut kapasitesinin bilinmesi, harekete geçirilmesi, sanki hani o alt gruplar bir taraftan da buna hizmet ediyor gibi. Bilmiyorum.
Yok, tabii tabii tabii. Yani şöyle şeyler yaptık mesela orada. Mesela Kuzguncuk'un aslında bina bazında iyi bir haritası yoktu. İşte çeşitli yerlerden temin ettiğimiz haritaları biz aylarca uğraşıp elle düzenleyerek işte muhtarlıktan aldığımız anonim veriyle de birleştirerek Kuzguncuk'ta hangi binalar var, içlerinde kaçar kişi oturuyor'un haritalamasını yaptık. İşte Kuzguncuk'a anketler gönderdik. Arkadaşım, su deposu jeneratörü olanlar bize haber etsinler ki o süreç devam ediyor. Daha çok ilerisinde değiliz. İşte bizim nerede bir depremden sonra işte su ve enerji kaynaklarımız olabilir diye haritalamaya çalıştık. Bir yandan işte risk grubu insanların kendi binalarıyla ilgili bir anket doldurmasını isteyerek o gözle hangi binalar aslında ne kadar tehlike arz ediyor hakkında bir model oluşturmaya çalıştık. O süreç devam ediyor. Bir yandan Kuzguncuk'ta yapılan ne diyorlar onlara, işte zemin etütleri, çünkü yeni inşaatlar, şunlar bunlar yaparken zemin etütleri yapıyor. Onları toparlayarak, belki biraz onları modelleyerek Kuzguncuk'un daha detaylı, yani belediyenin veya devletin sağladığı haritalardan daha detaylı bir zemin etüdünü oluşturmaya çalışıyoruz gibi. Hani yarı bilimsel, bayağı elimizin bilgisayara, kaleme, kağıda değdiği işler yapıyoruz.
Bu konuda teknik destek anlamında belli bir örgüt kuruluştan, belli bir örgüt yapılanmadan destek alabiliyor musunuz? Yani sizin söylediğiniz gibi mesela zemin etütleri, bu belediyelerin elinde olan bir takım bilgiler var. Bunlar konusunda belediyeden falan destek alabildiniz mi? Yoksa tek başınıza siz mahalle içerisinde ulaşabildiğiniz kaynaklar üzerinden mi bunu sorunu çözmeye çalıştınız?
Ben cevap verebilirim buna. Ben mesleğim icabı risk grubundayım, mimar olduğum için. Bizim zaten Kuzguncuk içinde çok fazla mimar arkadaşımız da var. Burada yaptığımız projeler nedeniyle edindiğimiz, yani belediye diye verilmek üzere hazırlattığımız zemin etütlerimiz vardı. Bütün o zemin etütlerini toparladık mesela. Yaklaşık 10 küsur zemin etüdü ve Kuzguncuk'un çeşitli yerlerine dağılmış etütlerdi bunlar. Onlardan daha mikro ölçekte yapıyı analiz etme, onları işte birbiriyle bağlantılandırma fırsatımız oldu. Ama belediyeden herhangi bir ayrıca özel destek almadık. Ya da kendimiz Kuzguncuk Deprem Dayanışması olarak bir sponsor bularak herhangi bir şekilde zemin etüdü yaptırmadık. Elimizdeki kaynakları değerlendirdik esas olarak.
Evet, Tülay Hanım, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi siz oldukça eski kuzgunlukçusunuz. Tarihteki depremlerin mahalle üzerindeki etkisi konusunda herhangi bir bulgunuz var mı?
Şöyle söyleyebiliriz. Ben 99 depreminde Kuzguncuk'ta evdeydim pek çok arkadaşımla birlikte. Yani çok hafif atlattık sayılabilir. Sadece işte bir iki baca düşmesi, bir iki çatlak dışında bir şey olmadı. Ama daha eskiye yönelik herhangi bir araştırmamız, deprem üzerine çalışmamız yok. Sadece en kuvvetli deprem, yakın zamandaki en kuvvetli İstanbul depremi açısından sorarsanız bunu söyleyebilirim. Kuzguncuk'ta gerçekten de Boğaz kıyısı olmaktan sebep olduğunu düşünüyorum ve bir vadiye yerleşen bir yerleşim bölgesi olması nedeniyle zaten vadinin iki yamacı sert zemin, ortada ise gerçekten son derece gevşek, eskiden dere olduğu bilinen iki ayrı hat var. Onlar dışında Kuzguncuk'ta çok ciddi bir sıkıntı görünmüyor gibi diyebiliriz.
Evet, Elvan?
Ya ben şimdi biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bu konuda çalışmalar yapıyor. Yani Türkiye'de özellikle Şubat depremlerini takip eden dönemde bu mahalle bazlı örgütlenmelerin önemi bir kez daha anlaşıldı ve bir büyük çaba var esasında ama bu çabanın nasıl yürütüleceği konusunda da bir bilinmezlik devam ediyor. O anlamda başarılı olmuş örneklerin bir şekilde duyurumunun yapılması, insanlara ulaştırılması gerektiğini düşünüyorum. O anlamda sordum o ilk soruyu. Yani gerçekten bu konuda işte belediye olsun ya da diğer başka kamu kuruluşlarıyla bir işbirliği yapma olanağı ortaya çıktı mı çıkmadı mı diye. Anladığım kadarıyla siz Kuzguncuk'ta biraz daha kapasitenin yüksek olması nedeniyle bu çalışmayı kendiniz yürütebildiniz. Ama birçok başka mahallede herhalde bu pek mümkün olmayabilir diye düşünüyorum. O yüzden bu konuda bir öneriniz var mı ya da nasıl yapılabilir, bir deneyiniz oldu mu hiç diye merak ettim. Bu birinci soru. İkinci soru da esasında şu ana kadar konuştuklarımız hep deprem risklerinin azaltılması ve ya yani ona bağlı olarak deprem riskinin ne olduğunu anlaşılması üzerine yapılan çalışmalar. Hazırlık anlamında, müdahale anlamında takım girişimleriniz oldu mu? O konuda da biraz bilgi verirseniz, ben bu soruyu kime sormuş olduğumu bilemiyorum ama siz kendi aranızda karar verin.
Evet, Elvan'a ben bir tek şunu ilave etmek istiyorum. Tabii burada sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi değil, aynı zamanda Üsküdar Belediyesi de söz konusu. Üsküdar Belediyesi ile olan ilişkileriniz, geçmişteki ilişkileriniz konusunda da kısa bir bilgi verirseniz çok iyi olur. Evet, söz Ayşe Tütüncü'de herhalde.
Evet, ben sözü evet alayım. Aslında soruyla birlikte evet başlayabilirim. Öncelikle Açık Radyo'da şu an olduğum için çok mutluyum. Ben de 95'ten beri dinleyicisi ve her zaman destekçisiyim. Biz aslında Tülay'la ve Sinan'ın vurguladığı o ilk gece, depremden sonra olan ilk gece dernek olarak başlattığımız mahalleliye gelin bir arada biz ne yapabiliriz? Hani bir konuşalım, bir farkındalık eğitimi başlatalım noktasındaki duygu dayanışmaydı. Ne yapacağımızı, nasıl yol alacağımızı hiçbir şekilde bilmiyorduk ama bildiğimiz bir şey var. Yani biz birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Mevcut konjüktürde yalnızsınız ve güven alanlarınız azalıyor aslında. Hepimizin birey olarak yaşadığı duygu da buydu. Orada komşuculuk çok önemli. Bunu nasıl tekrar gündeme getirmek ve bu dayanışma ruhunu nasıl ilerletiriz? O bizi motive etti. Şu an sizin sorunuza cevabımız, biz yoldayız. Yani bu yolda sürdürülebilir olması bir numaralı hedefimiz. Birbirimizden kopmadan,
çalışmalarımızda daha fazla kişiye ulaşarak bunu etki alanını genişletmek önemli. Kendi içimizde biz birçok toplantılar yaptık. Hem Zoom'da hem bireysel olarak, gruplar olarak yüz yüze buluştuğumuz. Ama tabii konuştuğumuz bir konu var. Sinan orada çok güzel altını çizdi. Biz şu an 200-300 kişilik bir oluşum ve birbirimize çok yakın temastayız. Ama 4000 küsürlük bir mahalleden bahsediyoruz. O yüzden yerel idare önemli. Hani şu an mesela muhtarlık seçimine dernekten aza verelim dedik. Ben aza oldum. Daha sahada çalışmak için gönüllü gruplar bulmaya çalışıyoruz. Bu bence bir ilerleyecek. Hani buradan gidecek. Belki daha sonrası için size örnek bir çalışma haline gelecek. Ben buna inanıyorum. Çünkü devam ettirmek gerekiyor. Yani birbirinden kopmadan. O yüzden çıkış noktası komşu duygusunu sürekli kılmak. Bunun için daha fazla bir araya gelmek. Şu an adı deprem olabilir. Daha sonra bu belki afet olabilir. Ama burada inanın alt başlıkta herkes birbirine değmek, dokunmak istiyor. Bu çok önemli. Biz bunu daha fazla nasıl yapabiliriz? Kafa yoruyoruz. O sırada zaten çok fikir akıyor. Uygulamaya geçen oluyor, geçmeyen oluyor ama bir şey oluyor. Hani buna değer biçtiğiniz zaman yaptığınız şeyin toplum hafızasına, mahalle hafızasına bir katkı sağladığına inanıyorsunuz. O da sizi ayakta tutmaya, bu oluşumun peşinde gitmeye ikna ediyor. Bunu söyleyebilirim.
Evet, Aziz Çasan.
Evet, ben haberleşme konusunda bir çalışma yaptınız mı? Bu konuda bir öngörü var mı? Bir planlama yaptınız mı acaba?
Bu da ben cevap vereyim Elvan'ınkiyle beraber isterseniz Aziz Bey. Şimdi Elvan'ın bahsettiğinden başlayarak riski azaltma ve riski anlama konusunda çalışmalar yaptınız. Sonrası için neler yaptınız? Aslında bu biraz da onunla ilgili. Biz yani gittikçe odamızda daraltarak aslında ilk 72 saat dolayısıyla hani müdahalenin olmayacağını varsaydığımız zaman süresi içinde bir organizasyonu optimize etmeye çalıştık. Onun için de haberleşme konusu konuşuldu. Çeşitli fikirler ortaya atıldı. İşte bir uydu iletişimi yapılabilir mi? İşte birileri gitsinler, amatör telsiz belgesi alsınlar, amatör telsizciler aramızda var gibi. Onlarla ilgili hala çalışmalar devam ediyor. Yani şu andaki şeyde işte bir uydu telefonu edinmek ve şeyde tutmak. Aynı zamanda işte mahalledeki birkaç amatör telsizci yetiştirip olanlardan hem ekipmanı hem şeyiyle yedekleyerek birbirlerini gibi bir takım şeyler var. Onun dışında da daha GSM network'üne bağlı olmadan telefonların birbiriyle konuşabildiği daha bulut üzerinden giden bir mahalle aktarımı application'ları üzerinde çalışıyoruz. Ama işte bu fikirler ortaya atılıyor. Dediğim organizasyon sorunu bu. Yani bir sürü çok iyi fikir çıkıyor ama birisinin, uyduruyorum işte amatör tarafında, bu işi üstlenip götürmesi gerekiyor. Dolayısıyla oralarda gönüllü organizasyon olduğu için bazen birileri çıkıyor ve yol alıyoruz. Bazen hiçbir şey çıkmıyor mesela bu application konusunda. Üstlenen kimse çıkmayınca da ortada kalıyor onlar. Ama şey konusunda, iletişim konusundaki şu andaki çalışmalar bunlar. Onun dışında daha hazırlıklı olduğumuz sağlık tarafı var. Yani İlk deprem sonrası triyaj nasıl yapacağız? İşte özellikle kronik hastalığı olan komşularımızın ilk 3 günlük ilaç çubuğu ihtiyaçlarını nasıl yapacağız diye. Onunla ilgili mahallemizdeki profesyonel sağlık çalışanlarının oluşturduğu bir sağlık grubu var. Onlar ihtiyaçları olacakları malzemeyi belirlediler. Şu anda da finansman bulursak onlara büyük bir triyaj çadırı alıp onların artık depremden sonra çadırı kurup ekipmanı yerleştirme provasını yapma aşamasındayız. Ama mesela gıda konusunda bir sürü fikir olmasına rağmen henüz somut bir adım atamadık. Onlar da yavaş yavaş tamamlanacaklar diye umuyoruz.
Evet, Nazan?
Bir de ben bir ekleme yapıp sonra tekrar Sinan'a bir soru yöneltmek istiyorum. Burada sanıyorum mahalle örgütlenmesinde çok önemli bir husus, özellikle Ayşe'nin altını çizdiği sürdürülebilirlik kısmıyla alakalı olarak mahallelinin konularıyla ilgili bir organizasyonun var olması afet örgütlenmesini de çok kolaylaştırıyor. Yani bu çok önemli. Yani afet öncesi, deprem öncesi tetikleyen faktör ne olursa olsun afetin, eğer insanlar mahallenin sorunlarıyla ilgili bir araya gelebiliyorlarsa ve bu bir araya gelme örgütlü bir şekilde yapılabiliyorsa afet konusunda da çok ne diyeyim etkin bir örgütlenme olabiliyor. Aslında Kuzguncuğun biraz ağır ama çok emin adımlarla ilerlemesinin altında yatan sebep bu. Çünkü mahallenin birçok sorunu var mahalleye ilişkin. Her mahallenin kendine özgü bir takım sorunları var. Ama örgütlü bir yapının olması, bu örgütlü yapının içinde de bir afet yapılanmasının olması bu konuda önemli. Ayşe'nin bahsettiği şey bunun muhtarlıkla da ilişkilendirilmesi. Yani bir dernek, bir gönüllü bir organizasyon, bir muhtarlığın da bir köprü görevi görmesi herhalde sanıyorum bu şey için çok önemli. Yani bu tür faaliyetler için çok önemli. Sanıyorum Tülay bir şey söylemek istiyor. Evet Tülay.
Şunu eklemek istedim. Şimdi yıllardır dernekte çalışıyoruz. Bir şeylerin altına destek olmaya uğraşıyoruz vesaire. Ama bütün bu süreçte biz gördük ki yerel yönetimler olmadan ne kadar iyi niyetli de olsanız, ne kadar koşulları zorlama potansiyeline sahip de olsanız bir noktada gerçekten tıkanabiliyorsunuz. O nedenle muhtarlığın da her zaman işin içinde olması çok kıymetli. Ayrıca yerel yönetimlerle iletişim çok kıymetli. Biz Bostan konusunda hatırlarsınız belki Üsküdar Belediyesi ile Gören abinin sorusuna da cevaben biraz gecikmiş bir cevap olarak söyleyeyim. Üsküdar Belediyesi ile Bostan'ın korunması teması üzerine son derece verimli bir işbirliği yapmıştık. Ve elimizde hazır bir projemiz ve güçlü bir mahallelimiz olduğu için belediye bize bu konuda destek vermekten başka yol görmemişti. Fakat tabii bu Bostan özelinde böyle gitti ama sonrasında ilişkiler çok koptu. Çünkü çıkarlar karıştı diyelim. Şimdi bence bizim yeniden Üsküdar Belediyesi ile daha sıkı ve güzel ilişkiler kurmak için elimizde bir fırsat var. Muhtarlığın da bu konudaki desteği yadsınamaz. Rahmetli Faik abi her aşamasında dernekten gelen fikirlerin belediyeye iletilmesi ve benzeri konularda destek olmuştu. Şimdi sanıyorum bu konular bizler için de daha rahat ve akışkan olacak diye düşünüyorum.
Bir noktada bir şey söyleyeyim. Şimdi anladığım kadarıyla esasında Kuzguncuk'ta var olan dayanışma kültürü diyeyim. Bu alanda, afet alanındaki çalışmalar için çok sağlam bir taban oluşturdu. Yanlış anlamadıysam o şekilde değerlendiriliyor. Bundan şu sonuç çıkartmak mümkün olabilir mi? Yani sadece afet odaklı bir çalışmanın sürdürülebilirlik açısından bir takım problemler yaşama ihtimali var. O yüzden daha geniş tabanlı bir yerel dayanışma üzerine bunu inşa etmek daha doğru bir yaklaşım olur. Bu doğru bir değerlendirme oluyor mu?
Şöyle ben kendimce kısaca söyleyeyim. Biz çok şanslıyız. Kuzguncuk kendi içinde gerçekten hani hangi sorunla karşılaşsa cevabını verebilecek bir iki sakin barındıran bir semt. Yani birbirimizden öğrenebileceğimiz ve birbirimizin desteğini alabileceğimiz çok şey var. Ama nihayetinde bir yerde tıkanıyoruz. Niye? Çünkü bir yerel yönetimin bize sahip çıkması ve yol göstermesi bizi bir şablonun içinde bir yere belki de bir pilot olarak koyabilmesi lazım. Bununla beraber sorduğunuz soru açısından da eğer biz bunu gerçekten oturtabilirsek ama bir yerel yönetim olmadan olabilecek bir şey değil bu. Yani başka kanalları da kontrol edebilmek ya da onlar için de bir şeyler önerebilirsek ancak o zaman doğru olur. Yani deprem bir sıkışma mıdır? Başka şeyleri de zorlamalı mıyız? Şöyle söyleyeyim. Biz Kuzguncuk'la ilgili deprem dışında o kadar çok şeyi zorladık ki aslında. Yani Kuzguncuk'a yakın zamanda geldiyseniz görmüşsünüzdür. Neredeyse yaşanmaz bir yer halini aldı yerlisi için. O nedenle oralara kadar kaçar mı konu? Yani bir şeyleri kontrol altına almak ve önermek konusunda biraz ümitsiziz galiba. O yüzden canı gönülden olumlu cevaplayamıyorum Elvan Bey sorunuzun cevabını.
Ayşe Tütüncü?
Ben şöyle düşünüyorum. Aslında Elvan'ın söylediği, yani evet, afetten çıkar bu konu. Çünkü sonuçta bir şuna inanıyorum, bir kuzguncuk aklı denen bir modelleme var. Hani biz farklı pik noktalarda bir şekilde o akıl devreye giriyor. Bunu sürekli kılmak da yine bizim elimizde. Şimdi bu dayanışma da biz gruplarda ne yaptık kısmında şöyle önemli bir şey var. Mesela biz dış ilişkiler olarak bir anda mesela çevremizde şu an okulları gezdik. Hangileri dokuz şiddetine dayalı değil. Diğer okulların ne ihtiyacı var, kiliselerin durumları nasıldır? Hani o kadar çok şey veri topluyorsunuz ve bir yerden de aa bak bu iyi bir şeymiş, tamam bunu bilmiyorduk, bunu cepte tutalım dediğimiz şeyler oluyor. Şimdi yerel yönetim bunu tabana yaymada çok önemli. Baştan altını çizeyim, hani bizim bir lokal bir grubun şeyinde kalmaması gerekiyor bu bilgilendirmeleri. O sebeple hem mahalle yerel yönetimi çok önemli, tabii ki Üsküdar Belediyesi de burada en önemli unsur olacak. Şu an belediye bir değişim yaşadı. Belediyenin de kendi vaatlerinde bir afet birimi var. O devreye girdiğinde bu Kuzguncuk Vakfı'nın oluşturduğu bu dayanışma bence bir taban ve rol model olabilir. Ve oradan da daha örgütlenerek farklı bir yerlere gelir. Adı sadece afet olmaz. Yani mahalle dayanışması olarak devam eder ve mahalle dayanışmasının dinamikleri çok örneklerle aktarılabilir.
Evet, şimdi aslında konuşmalarınız sırasında sürekli bir takım gruplardan bahsediyorsunuz. Dayanışmanın altındaki gruplardan. Bunları bir sıralamak mümkün mü acaba?
Sinan sen herhalde bunu.
Tabii, genel olarak. Hangi gruplarımız var? Bir risk ve veri analizi grubu var. Bu bahsettiğim işte haritalamayı yapan, işte zemin etütlerini inceleyen, daha çok mimarlardan, şehircilerden oluşan bir grup. Bir iletişim grubu var. İletişim grubu aslında dayanışmanın ajansı gibi çalışıyor. Dolayısıyla bir şey yapılacağı zaman hani poster hazırla, şey çık, post çık, web sitesini güncelle işlerini yapıyor. Bir eğitim ve farkındalık grubu var. Onlar eğitim içeriklerini ve materyallerini hazırlıyorlar. Dolayısıyla bütün kuzguncuğa dağıtılmak üzere bir el kitabı çalışması devam ediyor. 4/3'üne geldik yaklaşık orada. Onun dışında bir hukuk grubu var. Hem şey tarafında, yani mevzuatla ilgili konulara da bize yardımcı oluyor. Hem ya şu konuya bir bakalım, uyduruyorum. Boğaziçi İmar bölgesindeki yapıların güçlendirmesiyle ilgili mevzuat şu anda ne diyor? Biz komşularımıza bu konuda ne diyebiliriz de bir bakar mısınız dediğimiz zaman bize geri dönüyor. Daha önce bahsettiğim sağlık grubu var. Sağlık grubu işte bu özellikle triyaj tarafında ve komşularımızın ilk 72 saatteki ihtiyaçlarını mümkün olduğu kadar halletme işiyle uğraşıyor. Aslında lojistik grubu dediğimiz depremden sonraki bütün lojistiği, yani işte barınma, yemek, enerji işlerini çözmek üzere var. Orası en kalabalık grup herhalde üzerindeki iş yükü olarak. Onlar dışında dış ilişkiler grubumuz var. Ayşe zaten burada. Onlar da bütün bu dış ilişkilerimizi organize ediyorlar. Bir finans grubumuz var. Bütün bu işlere finansman bulma işiyle uğraşıyor. Bir şey unuttum mu arkadaşlar?
Arama kurtarma
var, çok özür dilerim. Evet,
bir de arama kurtarma var.
Evet, arama kurtarma var. Arama kurtarma da yani yine profesyonel ekipler gelinceye kadar Kuzguncuk'un içinde biz ne yapabiliriz'in hem çalışmasını yapıyorlar hem eğitimlerini almaya çalışıyorlar ve insanları da bu eğitimleri almaya ikna etmeye çalışıyorlar.
Gruplarımız çok teşekkürler. Bunlar.
Bir daha acizane ilave yapabilir miyim? O risk tespit grubunun da hasar tespit yönünde bir kapasite kazanmasına çalışırsanız bence çok faydalı olur diye düşünüyorum.
Evet, doğru.
Yani evet, yani onları tabii nasıl, bu da gruplar arasında biraz koordinasyon gerektiriyor. Uyduruyorum işte, risk grubunda muhtemelen bunun metodolojisi ne olur diye konuşup ondan sonra da sahada dolanacak. Muhtemelen arama kurtarmadan ya baktığınız zaman da şunlara bakın veya işte nasıl yapalım diye bir teori oluşturup pratikte denememiz gerekecek. Bir evet. Örgütlenme ve şey modeliniz varsa bekleriz tabii, onları iletirseniz de.
Evet, bence ilk toplantılarınızdan birine Elvan Cantekin ve Aziz Çosa'yı davet edip konuşturun arkadaşlar. Benden size öneri. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Müziğimiz Yinon Muallem Ras topluluğundan Kuzguncuk Fit. Evet, Açık Radyo'dayız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün üç konuğumuz var. Onlarla birlikte Kuzguncuk üzerine konuşuyoruz. Kuzguncuk'taki deprem dayanışma grubunun çalışmalarını kendilerine soruyoruz. Evet, söz yine Nazan'da. Sonra da Aziz Çasa'nın bir sorusu olacak.
Evet, gönüllülerin yaptığı çalışmalardan kısaca bahsettik ama genel Kuzguncuk ahalisine yönelik neler yapıldı? Belki biraz evvel Sinan kısaca bahsetti ama Sinan biraz daha detaylı bilgi verebilir misin o konuda? Web sayfası ve yapılan etkinliklerle alakalı olarak.
Tabii, şimdi Kuzguncuk geneline yönelik ne yapıldıdaki sorunlardan bir tanesi işte bu işin içinde olan gönüllü olanlarla iletişimde kalmak için bir sürü kanalımız var. İşte WhatsApp grupları var, işte web sitesi var, şu var, bu var. Dolayısıyla biz kendi aramızda kolay iletişirken bütün Kuzguncuk'a ulaşalım dediğiniz zaman aslında ciddi bir iletişim kanal problemine saplanıyorsunuz. Özellikle de yani dijital dünyaya biraz daha uzak olan komşularımızla nasıl ulaşacağız, nasıl yapacağız, onlara nasıl duyuracağız kendimizi dediğimiz zaman biraz daha yaratıcı olmak gerekiyor kısıtlı kaynakla. Neler yaptık şimdiye kadar? Mesela ortaklaşa çalışmaya çalıştığımız mahalle afet gönüllerinin eğitimini işte posterlerle, şunlarla, bunlarla duyurduk. 6 Şubat anma gecesi yaptık, yine posterlerle duyurduk. Bir sürü insan geldi, orada biraz derdimizi anlattık. İşte sosyal medya hesapları, şunlar bunlar var, onlarla ilgili bir iki tane sağa sola bir şeyler astık, insanlar oradan görsünler, gelsinler, işte mail listelerine abone olsunlar diye. Açıkçası onlardan istediğimiz şeyi şu anda bulamadık ama şu anda esasen yaptığımız şey bir el kitabı oluşturmaya çalışıyoruz. İki, bir herkese yönelik ve Kuzguncuk'a özgü bir eğitim hazırlamaya çalışıyoruz. Bunların duyurularını yaptıktan sonra yavaş yavaş daha yaygınlaşacak. Etkinliklerle devam etmek istiyoruz şey tarafında. Yani insanların bir araya gelebileceği, belki 4000 kişiyi bir araya getirmeyeceğimiz ama 100'er kişi, 200 kişi, 200'er kişilik. Onlar için biraz mekan sorunlarımız var. Mekan sorunlarını hallettikçe daha iyi oluyor. MAG'la ortak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hem örgütlenme modeli olarak hem eğitim olarak. Yani genel Kuzguncuk'la ilgili şu ana kadar yapabildiklerimiz bunlar. Ama gönlümüzden geçen şu aslında, bütün Kuzguncuk sakinlerinin depremden önce yapmaları gereken temel şeyler konusunda haberdar olmaları ve bunları yapmaya ikna olmuş olmaları ve depremden sonra da ne yapılacakları, başlarına ne geleceği, burada nasıl bir şeyler olduğu, olanaklar olduğu konusunda da bilgi sahibi olmaları. Buraya geldiğimiz zaman Kuzguncuk genelinde önemli bir işi becermiş olacağız diye düşünüyorum ben.
Evet, Nuray Hocam.
Evet, biraz önce yanlış hatırlamadıysam 4000 kişinin yaşadığı bir mahalle olduğu ifade edildi. Buradan hareketle 1000 civarında veya biraz daha fazla binanın yahut yaşam biriminin olduğunu varsayabiliriz. Herhalde bu sayımlar da yapıldığına göre bu sayılar biliniyor.
Şimdi, tam doğru.
Bu denli küçük bir toplulukta aslında mevcut binaların olası deprem dayanımlarının tahmini daha kolay yapılabilir. Hele hele bu şekilde bir dayanışma söz konusu olunca. Dolayısıyla bu işin deprem mühendisliği bakımından ilginç bir laboratuvar olma şansı var. Bu konuda bir şeyler düşündünüz mü?
Ben buna kısa bir cevap vermek isterim. Şimdi aslında biz analiz grubu olarak bütün sokakları paylaştık ve sokakların fotoğraflanması ve tek tek binaların en azından işte betonarme mi, yığma mı, ahşap mı olduğu konusunda bir ön çalışma yapılmasını istedik ve bunun da önemli bir kısmını ilerlettik. Hatta bir de anket hazırlandı. Binaların sakinlerine binalarıyla ilgili bilgileri vermeleri için. Fakat şimdi burada şöyle bir noktada köşeye sıkıştık. Kuzguncuk Boğaziçi İmar Yönetmeliğine tabi. Yani burada bu yönetmeliğe göre 89'da yapılmış, 85'te yapılmış bu yönetmeliğe göre eğer binanız herhangi bir sebeple olur da yıkılırsa yerine yenisini yapamıyorsunuz. Yeşil alan olarak devam ediyor hayatına. Bu bir yani gerçekleştirilmeyen, işletilmeyen ama başımızda duran bir konu. Ve Kuzguncuk'taki yapılar işte 83'teki pardon biraz önce 85 dedim. 83'teki yönetmeliğe Boğaziçi İmar Yasası'na göre yapıldı en son. Dolayısıyla yeni bina yok. En yenisi 83'te. Ahşap binaları, restorasyonları saymıyorum.
Ama bu nedenle de bir engel yok herhalde.
Maalesef var. Çünkü İstanbul'un pek çok yerinde olduğu gibi Kuzguncuk'ta da yapıların bütün bu zaman zarfında bu 83'ten itibaren bir kısmına işte çatı arası yapılmış, bir kısmındaki teras kapatılmış, çatıya dönmüş ve benzeri. Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ndeki bilgi ve belgelere uymayan özellikler arz ediyorlar. Bazılarının zaten arsa tapusu var ve kimisinin iskanı, çoğunun %90'ının iskanı yok. Böyle olunca bu yapıları resmi olarak güçlendirebilmek çok zor. Şuraya bağlayacağım konuyu. Buranın sakinleri de bu konuyu aslında biliyor oldukları için binalarının durumu hakkında çok fazla araştırmaya ya da araştırtmaya haklı olarak pek meraklı değiller. Yani zaten en genci 83'te yapılmış yapılarda oturuyor olduğumuz için pek cesaretimizi toplayıp da ilerleyemedik diyebilirim. Yani sıkıntılı binalar aslında bir biçimde ömrünü tamamlamış olduklarını düşünmek lazım. Tabii duruyorlar yani yarın yıkılacaklar diye bir şey yok ama böyle bir duygusal ve işletimsel açmazımız var.
Evet. Aziz Çatan'ın bir sorusu var.
Şimdi ben en son bahsedilen konuyla ilgili bir şey aklıma geldi, onu sormak istiyorum. Tescilli tarihi eserse aynı bu problem yaşanıyor mu? Çünkü galiba daha önce bu 83'ten önce yıkılmış ve yerine betonarme bina, yapılmış binalar için bu bahsettiğiniz geçerli galiba. Ama tescilli bina ise galiba o risk yok. Onu daha
tabii
sonra... Öyle değil mi? Yani.
Tabii tescilli binalarda, restore edilmiş binalarda, restore edilmemiş bile olsa tescilli binalarda böyle bir zorunluluk yok. Ama apartmanlarda var. Veya tesisizlerde.
Benim esas şunu sormak istiyorum. Bu kamu birimlerini ve kamu organizasyonu, afetle ilgili kamu organizasyonu konusunda bir bilginiz var mı? Yani bu belediye ve kaymakamlıkla ortak yapılan çalışmalar ve bu yapılanma ile ilgili şeyiniz var mı? Bir bilginiz var mı? Bir irtibatınız oldu mu? Bir de bu haberleşme konusunda ben bu arada hemen söyleyeyim. O konuyla ilgili benim söyleyecek çok şeylerim var. Demin Güran Bey'in tavsiye ettiği gibi öyle bir toplantı yapılırsa ben seve seve o konuda bilgi veririm.
Çok evet. Teşekkürler. Sizi rahatsız edeceğiz bu konuyla olan Aziz Bey.
Peki kamu evet. kamu organizasyon konusunda bilginiz var mı?
Şöyle kaymakamlıkla iletişim kuran bir grup arkadaşımız oldu dayanışma içinde.
Biz kurduk ama, evet yok.
Evet evet. Ayşe'cim sen söyle istersen.
Aslında Tülay şöyle söylemek lazım. Tülay orada çok güzel özetledi yani. Mevcut durum tüm Boğaz için ilgilendiren bir şey. Hani bir yerde bir sınırınız var. Hani dayanışma vesaire iyi konu. Yani orada nereye kadar olacak, bundan sonrası nasıl ilerleyecek? Türkiye'nin de büyük bir sorunu. Hani kamuya gidiyorsunuz, AFAD'a gidiyorsunuz. Üsküdar AFAD'a, İl AFAD'a, Büyükşehir vesaire. Yok yani şu anda bize bizim mahallemizle ilgili, benzer mahallelerle ilgili hani kentsel dönüşüm vesaire ayağı olarak baktığınızda tatmin edici bir cevap yok. Ya da bizim evlerimize ne olacak, şöyle yapacağız şeklinde bir cevap da yok. O yüzden biz kendi oluşumumuzda o riski biliyoruz. Onun peşindeyiz. Tabii o bilgilendirme ağını sürekli peşinde olmaya, içinde olmaya çalışıyoruz. Onun yanında da dayanışmayı aktif tutmaya çalışıyoruz diyebilirim.
Okulların hazırlığı, okulların hazırlığı konusunda bir şey var mı? Okullarla oradaki bir irtibatımız var mı? Orada bir organizasyon yapılıyor mu okullarla ilgili? Bir en büyük risklerden biri o, büyük paniğe neden olacak bir konudur. Böyle bir afetten sonra.
Okullarla ilgili aslında şu an bir programımız var. Okul aile birliği üzerinden, muhtarlık üzerinden mevcut okulun neler yapıyor. En azından acil eylem planı, hani çocuklar neye ne kadar hazır, onu gündemde tutabiliriz. Çevremizde 9 şiddetine dayalı okul da var, tarihsel nitelinde okul da var. Yani ikisi arasında da tabii çok farklı bir süreç. Biz burada çocukların tahliyesi vesaire, hani nasıl olabilir, mahalle olarak destek olacağımız kısımlar ne olabilir, bunları bilmek ve bunları aktarmakta görev alabiliriz diye düşünüyorum ben.
Evet. Muzaffer Tunca'nın bir sorusu var.
Bir sorum var ama ondan önce şunu vurgulamak istiyorum. Bu durumda, yani Kuzguncuk'taki durumda gösteriyor ki güçlendirmeyle ilgili özel imar yasası değişiklikleri gerekiyor. Yani öyle olduğu gibi bırakmamak gerekiyor ve bir takım önlemler almaya olanak sağlamak gerekiyor. Bu noktada güçlendirme konusunda çalışmak gerekiyor. Başka bir programda bunu alırız ele. Ben şunu soracağım, belki kaçırdım. Sosyal medyayla bir ağ kurma girişimi var mı? Özellikle işte 4000 kişi gibi çok kalabalık olmayan bir bölgede sosyal medya işe yaramaz mı?
Buna Sinan cevap verir herhalde.
Buna cevap vereyim, hemen arkasından da öbür konuyla ilgili bir çift lafım olacak. Yani sosyal medya üzerinden biz aklınıza gelecek her platformda mevcuduz. İşte takipçileri var, mailing listeleri var, WhatsApp grupları var. Bir TikTok'ta yokuz galiba. Ama tabii buna ilgi sınırlı. Ki üstelik biz bu sosyal medya ağını hem muhtarlık aracılığıyla, sağ olsunlar, hem de derneğin kendi hesapları aracılığıyla destekliyoruz. Ama hepsini toplasanız biz herhalde 4000 kişilik Kuzguncuk'un bu şekilde 1000 kişisine erişiyoruz henüz. Zaman geçtikçe belki artacaktır. Bizim de biraz daha çaba göstermemiz lazım. Bunu biraz daha fiziksel olarak iletişime çevirdiğimiz zaman belki oralarda yakaladığımız, ilgisini çektiğimiz komşularımız buralarda bizi daha iyi takip etmeye başlayacaklar. Diğer kamu birimleri ilişki açısından da şöyle bir deneyimiz oldu. Yani biz konuşulacak herkese, Ayşelerin grubu sağ olsun, konuştuk. Yani kaymakamlıkla, İstanbul Belediye Büyükşehir Belediyesi ile AFAD'la, AFAD'ın ilçe ve il bazındaki bölümdeki şeylerle. Genellikle kimsenin mahalle bazında bir planı yok. Yani gittiğimiz zaman bizim sorduğumuz soru, siz bizim için ne yapacaksınız? Biz sizden ne bekleyebiliriz? Aldığımız cevaplar genel olarak halka açık, işte toplanma alanlarınız burası, talep ederseniz konteyner gönderebiliriz türünden. Yani benim gördüğüm kadarıyla bu oluşumların hiçbirinin mahalle bazındaki planları açık değil. Veya en azından biz çaba gösterip ulaşamadık şimdiye kadar. Dolayısıyla çaba göstermeyenler herhalde hiç ulaşamıyorlar. Yani o konuda belki yerel yönetimlerde, ya mahalle bazında bizim de şöyle bir arayüzümüz var, gelin buraya başvurun, biz anlatalım, paylaşalım dense, böyle bir lobi çalışmasının yararlı olacağını ben şahsen düşünüyorum.
Bir şey ekleyebilir miyim? Devamlı birkaç kere altını çizdik 4000 kişilik mahalle diye. Aslında burada belki bütün İstanbul'un gelenini, özellikle merkezdeki mahalleleri düşündüğümüzde, idari sınırlarla, coğrafi sınırlar aynı şekilde değil. Yani Kuzguncuk'un yapısı itibariyle mesela benim oturduğum yer tam sınırda bir yer ama ben Kuzguncuk'a yakın bir yerim. Yani bir mahalle örgütlenmesi aslında çeperinin de içine alacak, yani coğrafi olarak çeperinin de içine alacak bir örgütlenme olmalı diye düşünüyorum. İkinci husus, 4000 kişilik yine mahalle nüfusu ama birçok, İstanbul'un birçok mahallesi, Kuzguncuk bunun en önde gidenlerinden bir tanesi, nüfusu kafe ve benzeri aktiviteler nedeniyle 2-3 katına çıkabiliyor bazı günlerde. Yani çok değişken bir nüfusu var. Yani mahalleyi kullananlarla yaşayan kişilerin sayısına baktığımızda çok oynak bir nüfustan bahsediyoruz. O yüzden yani bu çok büyük bir sorun teşkil ediyor aslında. Hem örgütlenme için hem iletişim faaliyetleri için. Bunu da altını çizmekte fayda var. Özellikle son yangın olayını da bunun içine kattığımızda hakikaten mahalle bazlı örgütlenme, mahallenin parametrelerini düşünerek bir örgütlenme çok mühim.
Evet, Sinan.
Evet, yani Nazlı'nın dediğini mesela çok konuştuk. Bizim için her hafta sonu, hatta hafta içi Kuzguncuk'a gelen binlerce insan var. Bir mahalle dayanışması olarak bizim bu insanlara karşı sorumluluğumuz nedir, ne olmalıdır? Kaynaklarımızın ne kadarını onların deprem sonrası esenliği için seferber etmeliyiz? Onlar bize bir katkı yapmazken gibi, yani bir takım yönetişimsel işte hak bazlı şeylere falan da felsefi konuşmalara da gidiyor. Ama Nazan da güzel bir özeti, yani Nazan bizim içimizde. Nazan teorik olarak Kuzguncuklu değil, sokağın öbür tarafında oturuyor. Dolayısıyla herhangi bir örgütlenmenin de coğrafi sınırları idari mi olacak, beşeri mi olacak, ekonomik mi olacak gibi başka bir takım sorular da var. Daha olsun konuşulması, tartışılması gereken muhtemelen.
Evet, son 3 dakikamızdayız arkadaşlar. Ben hemen bir iki kısa cevap rica ediyorum. Birincisi, siz Ramazan'ın son günlerinden birinde bir yeryüzü sofrası düzenlediniz. Aslında bu sanıyorum sizin pandemi dönemi hariç daha öncesinden beri her Ramazan'da yaptığınız bir şey. Bu etkinliğinize kaç kişi katılabiliyor mahallenizden? İkinci soru da esnaf bütün bu çalışmalarınıza nasıl yaklaşıyor ve siz esnafla ilişkilerinizde ne noktadasınız? Evet, bu iki soruya kısa cevap rica ediyorum.
Hızlıca cevaplayayım ben. Evet, uzun süredir yapamıyorduk ama Bostan'ı biz iftarlar, bayramlar, 23 Nisanlar her zaman Hıdrellez kullanıyoruz ve çok mutlulukla kullanıyoruz. Hepimiz çok çok özlemişiz. Refika sağ olsun, Refika Birgül ön ayak oldu, geldi derneğe ve böyle bir şey yapalım, vakti geldi artık dedi. Bunu yaptık. Gerçekten yeryüzü sofrası muhteşemdi. Biz 150-200 kişi hesaplamıştık. Sanıyorum 400'ün üstünde oldu. Şenlik gibiydi. Çok çok güzeldi gerçekten. Esnafla aramız çok iyi değil. Çünkü esnaf Kuzguncuklu değil. Kuzguncuklu olan esnaf zaten aslında her şeyin farkında. Geçmişi burada. Buranın nasıl bir yol izlediğini biliyor ve buna destek olmaya çalışıyor. Ama onun dışındaki esnafın gündeminde ne yazık ki sadece günübirlik turizm var. Başka hiçbir şey yok. O yüzden de aramız pek parlak değil.
Evet, daha ileride bir başka programda soramadığımız soruları da size iletmek isteriz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Başarılar diliyoruz ve bir de bayramını kutlamamız lazım dinleyicilerimizin ve sizin. Barış, huzur, sağlık diliyoruz. Daha da güzellerini yaşamamız umuduyla bayramınızı kutluyoruz.
İyi bayramlar.
Çok teşekkürler bayramlar. Davetiniz için. İyi bayramlar.
İyi bayramlar, çok teşekkürler.
Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, bugün Altın Saatler programında konuklarımız Sülay Atabey, Ayşe Sema Tütüncü ve Sinan Kurmuş idi. Konuklarımızla Kuzguncuk sakinlerinin mahalle deprem hazırlık çalışmalarını konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.